Bayram 43, sayfa 409. Yaşlanmışsınız, dedi Vasili Kirilenko hafif müstehzi bir edayla. Siz de öyle general. Doğru, yılların tahribatını önleyemiyorsunuz. Buraya niçin gelme cüretini gösterdiğinizi tahmin edebiliyorum. İnatçılığınızı ve ısrarınızı da takdir ediyorum. Ama sormamı bağışlayın. Adresimizi nasıl buldunuz? Yeğeninizden general, Sergey Dunayev'den. Bana bu sabah telefonla bildirdi. Vasili Kirilenko başını salladı. Anlıyorum, kötü bir ihanet. Şerefsizce, demek beni sattı. Buna pek emin değilim. Gerçi kendisine para teklif ettim ama yeğeniz o parayı ödeyemeyeceğimi anlayacak kadar zekiydi. Öyleyse neden adresimi verdi? Sanırım korkudan. Türk istihbaratının onu zorladığını sanıyorum. Vasili Kirilenko bir müddet rakibini süzdü. Yani MIT'in her şeyden haberdar olduğunu düşünüyorsunuz, öyle mi? Evet, general. Öyleyse buraya gelmeye nasıl cesaret ettiniz? Sizin için de tehlikeli değil mi? Artık birbirimizi kandırmaya gayret etmeyelim. Bizler günahlarımız ve sevaplarımızla tarihin sayfalarına gömülmüş ve unutulmuş insanlarız. Kimse bizim geçmişimizle ilgilenmiyor. Ama Türk istihbaratı ilgilendi. Ne de olsa mimli kişileriz. Bir zamanlar ikimiz de çok üst düzeylerde görev yaptık. Yeniden sahneye çıkacağımızdan şüphelenmiş olabilirler. Anlayışla karşılıyorum. Vasili Kirilenko gülümsemeye çalıştı. O halde bir zamanların iki ünlü istihbaratçısı şerefini bir kadeh vodka içebilir miyiz? Bundan şeref duyarım general. Leonora kas katı kesilmiş, inanmayan gözlerle hayatındaki iki adamın kendi aralarındaki konuşmaları dehşetle dinliyordu. Kocasının elinde tutuşturduğu vodka kadehini titreyen parmaklarıyla zor kavradı. Böyle bir anı yaşayacağını tasavvur dahi edemiyordu. Buraya Leonora'yı almaya geldiniz değil mi? Higgins kısa bir an yaşlı adamın feri kaçmış gözlerine baktı. Sonra hiç tereddüt etmeden başını salladı. Evet general. Yaptığınız iş büyük bir cüret ister ama sizi takdir ettiğimi söylemek zorundayım. Teşekkür ederim general. Şayet bu duygunuzda samimiyseniz. Evet, samimiyim. Yalnız hala anlamadığım bir nokta var. Buna izin vereceğimi nasıl düşündünüz? Zira Leonora hala benim karım. Higgins kendinden emin bir şekilde Leonora'ya baktı. Sanırım yanıldığınız tek nokta bu oldu general. Yıllar önce o size erişilmez bir adam gibi tanıyıp ilgi duydu. Onun indinde bir efsane, bir kahramandınız. Ama gerçekte o sadece beni seviyordu. Gerçek ile hayali karıştırdı ve dünyası kısa bir zaman sonra da yıkıldı. Fakat Leonora onurlu ve gururlu bir kadındı. Pes etmeyi de kabullenmezdi. Kendi karşılığına olsa bile. Yıllarca da direndi. Ta bugünlere gelinceye kadar. Artık siz de hakikati kabullenin general. Onu sevdiğinizi biliyorum ama iyi bir asker gibi karar verin ve onun mutlu olmasını temin edin. Bu sizin elinizde. Vasili Kirilenko kendisine bir kadeh daha vodka koydu. Gülmeye başladı. Çok komik bir durum değil mi Mr. Higgins? Anlayamadım general. Komik olan nedir? Genç aşıklar gibi aşkı tartışmamız. Yanılıyorsunuz general. Bilakis bizler olgun ve deneyimli iki erkek gibi karar vermeye çalışıyoruz. Yaşlı adam karısına döndü. Bunlar doğru mu Leonora? Sen de Mr. Higgins'a katılıyor musun? Leonora'nın bir kere daha boğazı düğümlendi. Evet Vasili diye fısıldadı. Thomas gerçeği özetledi. Vodkasını bir solukta içen Vasili, öyleyse bu mesele kapanmıştır diye mırıldandı. Köşkün önünde nöbet tutan memurlarına yaklaşan Erol sordu. Durum ne merkezde? İngiliz 15 dakika önce içeriye girdi efendim. Yani her şey sakin öyle mi? Öyle görünüyor. Bekleyelim bakalım neler olacak. Salih Reis'i ne yaptınız? Sorgulamayı aldık, merkeze götürüldü. İyi, Neslihan denen kız nerede? İskelede efendim. Mahmut Bey o kızla meşgul. Tamam, İngiliz'in çıkmasını bekleyelim. Yaklaşık 15 dakika kadar köşkün karşısındaki ağaçlar arasında gizlenerek evi tasarruf etmeye devam ettiler. Tam o dakikalarda köşkten bir silah sesi kulaklarını aksetti. Nöbetteki memurlar heyecanla yerlerinden fırladı. İçlerinden biri silah sesi bu diye mırıldandı. İçeri baskın yapacak mıyız efendim? Diye Erol'e sordu. Erol, hayır diye mırıldandı. Biz bu işe karışmayacağız. Fakat efendim, size ne diyorsam o olacak. Ama içeride bir cinayet işlenmiş olabilir. Müdahale polisin görevi, bizim değil. Yaklaşık 15 dakika sonra köşkün kapısına resmi giysili iki polis memuru geldi. Ertesi günkü gazetelerin ikinci veya üçüncü sayfalarında Büyükada'da bir intihar haberi yer almıştı. Gazetelerdeki Isaac Kanita adlı yaşlı bir Musevi'nin evinde tabancasıyla intihar ettiği haberini geçmişlerdi. Polis yaptığı tahkikatta hayata küsen yaşlı adamın intiharını sıradan bir vaka olarak kapattı. İşin iç yüzü bir sır olarak kaldı. Isaac Kanita'nın karısı ve o sırada evlerinde misafir olarak bulunan bir İngiliz dostları da olaya tanık olmuşlardı. Olay kısa sürede unutulup gitti. İntihar hadisesinden 10 gün sonra ise Eleanor'a ve Thomas Higgins Londra'ya uçtular. Belki bu sıradan bir yurt dışına çıkış olayıydı. Şayet hareketlerinden 15 dakika önce yanlarına bir MİT görevlisi gelmeseydi. Leonora havaalanına yanına yaklaşan Erol'u görünce kıpkırmızı oldu. Bir an suçlu gibi ajana baktı. Söyleyecek kelime bulamadı. İçini bir telaş kapladı. Yüreği hızlı hızlı atmaya başladı. Gider ayak başına bir bela açılacağını hissetti. Genç ajan kibar bir şekilde gülümsedi her ikisine de. Onu her zaman ucuz ve kaba giysiler içinde görmeye alışık olan Leonora biraz irkildi. Ajanın sırtında şık bir takım elbise, beyaz gömlek ve kıyafetine uygun bir kravat vardı. Saçları itinayla taranmıştı. ''Size iyi yolculuklar dilemeye geldim madam'' dedi. Leonora rahat bir nefes aldı. Ajanın ifadesinden kötü bir niyet taşımadığı belliydi. Higgins ise konuşma Türkçe olduğu için de bir şey anlamadan yanlarına gelen bu yakışıklıyı, yabancıyı biraz da kuşkuyla süzüyordu. Leonora rahatlamasına rağmen şaşkınlığını henüz üzerinden atamamıştı. Titrek bir sesle ve yürek çarpıntısıyla mırıldandı. ''Tekrar karşılaşacağımızı hiç sanmıyordum'' diyebildi. ''Ben de. Niyetiniz sadece iyi yolculuklar dilemek mi?'' Leonora'nın tedirgin davranışlarından huylanan Higgins kadına ''Kim bu zat?'' diye sordu İngilizce. Son dakikada olumsuz bir gelişmeden çekindiği belli oluyordu. Leonora ona cevap vermeden önce Erol'un sorusuna karşılık vermesini bekledi. ''Endişelenmenize mahal yok'' dedi ajan. ''Huzurunuzu da kaçırmak istemiyorum. Benimki resmi bir formalite değil. Buraya gelmeden önce epey düşündüm ve size bir teşekkür borcum olduğuna kanaat getirdim.'' Leonora tekrar irkilerek ajanın yüzüne baktı. ''Ne söylemeye çalışıyorsunuz?'' ''Bir itirafta bulunmak zorundayım.'' Thomas Higgins sağlığı rahatsızdı. Leonora'ya tekrar sordu. ''Kim bu bey, onu tanıyor musun?'' Genç kadın Higgins'a bakışlarını çevirmeden İngilizce ''Evet'' dedi. ''Büyük adadan bir dost.'' Sonra merakla Erol'un yapacağı izahatı bekledi. ''Bu hadisede meslek hayatımın en büyük hatasını işledim.'' diye mırıldandı Erol. ''Öyle bir hata ki işimi bile kaybedebilirdim.'' ''Beni izam etmiyor musunuz? Bana kalırsa çok iyiydiniz. Beni kandırmayı başardınız. Sizi gerçek bir kiralık katil sandım. Ama kocanız en başından beri bana inanmadı.'' ''Biliyorum, o sahasında çok tecrübeliydi. Sizin için de beni çok uyardı ama dinlemedim. Ben de bunun için size teşekkür borçluyum.'' Leonora bir an tereddütle durup bakışlarını manidar bir şekilde ajana çevirdi. ''Aslında benim de size bir teşekkür borcum var. Beni hayata bağlayan ve çok önemli bir karar almama sebep olan sizsiniz.'' Genç kadın utanır gibi o muhteşem mavi gözlerini ajandan kaçırdı. Yere eğdi ve kısık sesle mırıldandı. ''Şayet o geceyi yaşamasaydık belki hala ondan ayrılmayı düşünmeyecektim.'' ''Siz beni hayata döndüren insan oldunuz. O gece benim için de devamı unutulmayacak bir anı olarak yaşamamda yer edecektir. Size iyi yolculuklar ve mutluluklar dilerim madam.'' Leonora elini uzattı. Erol genç kadının yumuşak elini dudaklarına götürerek öptü. Higgins bu garip veda sahnesinden hiçbir şey anlamamıştı. Çift uçağa binmek üzere köreye doğru yürürken Leonora son bir defa arkasını dönüp buruk bir şekilde el salladı. Kitabın sonu.